Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün sosyal devlet konuşacağız ama size çok zor bir sorun var. Bugün o zor sorunun etrafında konuşacağız. Çünkü hafta sonu yaşadığımız gelişmeler, bugüne kadar gelen durum, dün akşam gördüğümüz bir fotoğraf, hepimize aynı soruyu sormayı şart koşuyor. Düşünün, devletin kendisi mi yoksa devleti yönetenlerin öncelikleri mi daha önemlidir, daha önceliklidir? Ağır bir soru değil mi? Yayın boyunca konuşacağız, rahat olun. Aşağıdaki 3 noktaya dokunsun lütfen Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım eğer becerebilirsem. Yapmaya çalışırken çünkü bir yandan da Twitter'ı kapattım. Tekrar açmak zor olmayacak, merak etmeyin. Oradan paylaşalım, diğer dostlar da gelsin. Hep birlikte olalım, kalabalık olalım ve konuşalım. Çünkü soru hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Pek çok kez burada konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Evet, bir faşist dönem anayasasıdır. Bir cuntanın yaptığı anayasadır. O günden beri, 1982 yılından beri, 80 ihtilalinin arkasından devam eden süreçte hepimizin elinde kalan tek şeydir. Doğru, ama sonuçta şu bir gerçektir ki hepimiz aynı şeye uymak zorundayız. Başka çaremiz yok. Hepimizi bağlayan bir yasalar bütünü. Hatta Türkiye'de hangi iktidar gelirse gelsin bu yasaya, anayasaya uygun olmayan bir yasa yapması, çıkartması mümkün dahi olmayacak. Çünkü böyle yaşıyoruz biz. Kurallarımız bunu gösteriyor. Peki, anayasada Türkiye Cumhuriyeti Devleti tanımlandığı gibi demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor ya. Oradaki sosyal devlet anlamı nasıl çıkıyor acaba? Soruyu sorma gerekçemi de anlatayım. Pek çoğunuz da anladınız. Bugün aslında medyada birkaç yazar da, sevgili Çiğdem de mesela bunun üzerine yazmış. Mehmet Ocak'tan bunun üzerine yazmış. Devleti yönetenlerin öncelikleri üzerine konuşmak zorundayız. Neden? Çünkü bizim önceliklerimizle devletin yöneticileri, neredeyse 20 yıldır, kabaca 20 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin öncelikleri tutmuyor. Tutmadığını biz defalarca gördük. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Bir günde süper bir manşet var bugün. Hakikaten hayatımızı toparlayıp koymuş. Hayatımızı anlatmış bize. Ne olup bittiğini, nasıl olduğunu, ne yaşadığımızı, önceliğimizle devleti yönetenlerin önceliğinin nasıl tutmadığını anlatmış bize. Çünkü orada söylenen şeyler, bugüne kadar halkın iyiliği için yapıldığı söylenen, ama halkın %85'ine, hatta 90'ına, hadi sizin için son olur, %95'ine hiç değmeyen iyilikler bunlar tırnak içinde. Bakın size göstereyim mesela. Burada anlatılanların içinde. Diyor ki orada Fatih Projesi. Hatırlıyorsunuz Fatih Projesi'ni değil mi? 2010'da başlatılan bir proje ve o günün parasıyla, bakın 10 yıl önce o günün parasıyla 8,5 milyar Türk lirası harcanan bir proje. 8,5 milyar, 8,5 katrilyondan bahsediyorum. Bugüne güncellemek zorunda falan değilsiniz. O günkü şartlarınızla düşünün. Mesela hatırlayanlar 2010 yılında kazandığı maaşı hatırlayıp kıyaslasın. Ve bugünle kıyasladığında ortaya çıkan şeyi görecek zaten. Bir tanesi bu. Bütün çocukların ellerinde tabletler olacaktı biliyorsunuz. Defalarca 4 yıl proje için süre belirlenmişti ve denilmişti ki biz 2014 yılına geldiğimizde, neden 2014 yılı olduğunu da hepiniz hatırlayacaksınız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı. Yeni Cumhurbaşkanına bir zemin hazırlanıyordu. Bugünün Cumhurbaşkanına denilmişti ki 4 yıl sonra bütün çocukların ellerinde tabletler olacak ve o tabletlerle eğitime katılacaklar. Oysa biz daha geçen hafta sonu gördük ki hepimizin yüreği yaralandı. Diyarbakır'da bir öğretmen çocuklarına, okuttuğu öğrencilerine bilgisayar gösteremediği için kartondan laptoplar yaptırmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun yanında bir gün gazetesi o paralı otoyolları toplamış, şehir hastanelerini toplamış, İstanbul Havalimanı'nı toplamış ve en ağırı Kanal İstanbul'dan bahsetmiş. Demiş ki bizi bu çılgın projeler mahvetti. Ben de bugün çılgın projeler üzerinden değil ama neyi neyle karşıladığımız üzerinden konuşalım istedim. Dün akşam benim hazırlığım buydu ve benim ortaya çıkartmaya çalıştığım şey, bu yayının sonunda hepimizin aklında kalması gereken şey şu aslında. Tamam, bilime inanmıyorsunuz. Artık bu net. Çünkü siz bilim insanlarını yüceltmek yerine mesela İsmail Ağa cemaatinin liderine ziyaret yaparak öğrencilik yıllarından beri takip ettiğiniz bir tırnak içinde din büyüğünü toplumun gözüne sokmayı daha büyük bir marifet sayıyorsunuz. Yapılabilecek bir şey yok. Geçmişte de yapıldı bu. Geçmişte de Erbakan döneminde bir gösteri olarak bu toplumun gözüne sokuldu. Doğru. Ama bu değil önemli olan. Bilime inanmadığınızı biliyoruz. Sizin için mesela, sizin için en önde gelen şey bir insanın hele hele kadınsa mutlaka dini gerekleri size göre yerine getirerek başını kapatması. En son bir televizyon programında bir yarışmada başarılı olan gencecik bir kızdan bahsediliyor. Ben izlemedim yarışmayı ama sonrasında sosyal medyada dolaşan videolardan gördüm. Konuşamıyor ama yazarak derdini anlatabiliyor ve kim milyoner olmak ister diye sorulan bir yarışmada 125 bin liraya kadar devam etmiş. Ama bugün göreceksiniz. Bütün televizyonlarda, ikinci bölümde göstereceğim bütün gazetelerde hepsinde aynı haber var. Tayyip Erdoğan kendisini aradı, Instagram üzerinden de canlı yayın yaparak konuştu. Oysa bu ülkenin başarılı pek çok kadını var. Sadece o değil ki. Sadece Ümmü Gülsüm değil, o da aranmalı. Ama toplumun gözüne sürekli olarak sen şehitlik kavramından bahsederken senin için önemli olanları anlatıyorsun. İşte Yasin Börü'den hiç bahsetmiyorsun diye sokuşturulan tipler eğer ortaya çıkacaksa burada da çıkmak zorunda. Yani biz bir İsmail Ağa cemaati ziyaretinden çok Türkiye'de bilim insanlarının önünün nasıl açıldığını konuşmak zorundayız. Onların her gün hakarete uğradıklarını değil. Mesela tabiplerin bu ülkede sağlık çalışanlarının tamamının şiddetle baş başa kaldıkları gerçeğinden hareket etmek zorundayız. Türkiye'de en az her gün bir kadının erkek şiddet sonucu hayatını kaybettiğini konuşmak zorundayız ve bunu yaparken öyle üst noktalardan bağırarak falan yapamayız. Bu ceza indirimleri canımı yakıyor falan diyemezsiniz. Siz aşağılık bir yaratığa sadece alçak dediğiniz için yüceltilmeyi falan beklemeyin lütfen. Siz devleti yönetiyorsunuz çünkü. Sizin göreviniz şikayet etmek değil, yapmak. Hani oyunlu sloganınız var ya, herkes konuşur, AKP yapar. Buyurun, elinizi tutan yok ki. Ama 6 sene önceden bu ülkenin çocuklarına birer tane tablet borçlusunuz. En azından bu kadarını borçlusunuz. En azından bu kadarını yapmak zorundasınız. Onu bir kenara koyalım. Bugün konuşacağımız konu, hani dedik ya, tamam bilime inanmıyorsunuz. Gerçekten bilime inanmıyorsunuz. Haklısınız. Kendi açınızdan çok haklısınız. Hiçbir dünyevi haklılık gerekçeniz olmamasına rağmen söylüyorum. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, tıpkı Galileo'nun söylediği gibi dünya dönecek. İstediğiniz kadar farklı şeyler söyleyin. Bilimsel gerçekliğin dışında tutmaya çalışın kendinizi. Bilim kendini yerine getirerek haklılığını ispat edecek her gün, her saat, her dakika. Ama hepimizi ilgilendiren konularda bunu yapmanıza kimsenin müsaade etme şansı yok. Neden? Kanal İstanbul projesiyle ilgili öyle bir yere geldik ki artık İstanbul'da bir çalıştay yapılmasına, belediyenin bunu üstlenmesine ve toplumun bütün kesimlerinden insanları davet ederek gelin anlatın derdinizi kardeşim dedikleri bir toplantıda ya bu bir cinayet kardeşim sonucu çıkmasına rağmen insanlar hiçbir şekilde şununla karşılaşmadılar. Devleti yönetenler bu sese kulaklarını çevirmediler, bakmadılar. Çünkü onlara göre Kanal İstanbul'un yanında olanlar var, karşısında olanlar var. Karşısında olanların tamamı vatan haini. Halt etmişler, onu tırnak içinde koyalım da. Ama yanında duranlar tamamen yerli ve milli insanlar. Diyelim ki bilimle ilgili bütün safsatalara inandınız. Bilimsel gerçeklerin dışına çıktınız. Kabul, amenna. Bilime inanmıyorsunuz. Ama benim bugün sorduğum soruda, yani devlet mi, devleti yöneten insanların öncelikleri mi sorusunda bambaşka bir noktaya geliyoruz o zaman. O zaman şunu sormak gerekiyor. Peki, bunun alternatifi o zaman nedir? Kanal İstanbul'u yapmamak. Yapılmadığı zaman yapılabilecek yerine konulacak şey nedir? Benim önerim şu. Evet, bilime inanmıyorsunuz. Bilimsel anlamıyla Kanal İstanbul'un yapılmasının jeolojik açıdan, ne bileyim başka açılardan, bilimin farklı alanlarından sıkıntı doğurmayacağını düşünüyorsunuz. Ama yine cumartesi günü, hani sizin çok inandığınız, sizin sürekli söylediğiniz, göklerden gelen bir karar vardır falan diye büyük büyük cümleler kurduğunuz konu var ya, deprem kendini tekrar hatırlattı. İstanbul'da 4.7'lik Silivri açıklarında denizden bir deprem yaşandı. Ve insanlar aynı şeyi konuşmaya başladılar. Beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Bilmiyorum. Deprem önceden tahmin edilebilen bir doğa olayı değil. Gerçekten tahmin edilemiyor. Evet, bir parça öncesinden artık sinyaller alınması mümkün. Buna karşı tedbirler mümkün ama öyle büyük önceliklerimiz, büyük erken haber almalarımız falan yok. Daha bir süre daha olmayacak gibi. 4,7'lik deprem bize hatırlattı ki bir kez daha. Kimilerine göre 16, kimilerine göre 18, kimilerine göre 20 milyonluk koskoca bir metropolde, dünya metropolünde üstelik İstanbul'da deprem hazırlıklarımız yetersiz. Bu biliniyor. Artık bu konuda hiç kıvıracak, sağa sola yalpalanacak yer yok. Ve öyle bir nokta ki bu, İstanbul'da deprem sonrası, Allah korusun, deprem sonrası toplanma noktaları yok ortada. İlk yalanınız burada ortaya çıkmıştı zaten. On binlerce var demiştiniz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma yapıp İsim isim hepsini ortaya koyduğunda gördük ki biz 100 küsür tane ortada toplanma alanı var. Kalanları ATV. ATV diyorum. AVM. Gerçi ATV'de de hep bunlar anlatıldığı için yanlış olmaz ama alışveriş merkezleri. Konutlar yapılmış mesela oraya. Sosyal donatılar falan yok. Kim bakarsa baksın, hangi partiden bakarsa baksın göreceği aynı şey. Biz aynı şeyi göreceğiz. Siz bilime inanmıyorsunuz. Eyvallah. İnanmadığınızı görüyoruz zaten. Bilimle uzak yakın alanların alakanız yok sizin. Ama herkesin bildiği, sakladığınız bir gerçek var. Öyle bir şey ki bu, zaman zaman mecliste milletvekillerinin soru önergelerinde dökülmek zorunda kalıyorsunuz. Ortaya çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Kanal İstanbul'un maliyeti nedir sorusu ortada duruyor. Burada da tevatür çok. Kimilerine göre 50 milyar. Kimilerine göre 70 milyar, kimilerine göre 70 milyar dolar, kimilerine göre 80 milyar Türk lirası. Ama ortada bir gerçeklik var ki kabaca en azından bir 60-65 milyar Türk liralık bir bölümü, yani 60-65 katrilyonluk bir bölümü buraya gömeceksiniz. Bu net. İçinde deprem olursa tekneler çarpışır, gemiler birbirine girer, tsunami olur falan filan, bunların hepsini bir kenara koyuyorum ben. Benim karşılaştırmaya çalıştığım basit bir ekonomist olarak, yalan söylemiyorum ben, ha benim alanım ekonomi değil, gerçekten ekonomi duruyor orada, bakın diploması. Burada o İstanbul kanalını, Kanal İstanbul'u, çılgın projeyi, manyak ruh hastalığı projesini yapmamanın karşılığında o paranın nasıl kullanılabileceği. Bilim falan yok bunun içinde. Gerçekten hiçbir şey yok. Mesela 60-65 milyar lirayla, 65 katrilyon lirayla İstanbul'daki binaların ne kadarı yenilenebilir? Soruyorum size. Mesela kamulaştırılacak alanlarla bugüne kadar yanlış uygulamalar, rüşvet, ne bileyim işte rant yaratma, ot çöp, ne derseniz deyin adına, bir şekilde el değiştirerek vasfını da farklı hale getirilen, insanların deprem sonrası toplanması için ayrılan ama bugün tesadüfen alışveriş merkezine dönen yerlerden kaç tanesi halkın parasıyla satın alınıp gerçekten can güvenliğimiz için kullanılabilir? Deprem eğitimlerine ne kadar para ayrılabilir mesela bundan? Bu bilim değil. İnanın bilim değil. Bakın siz hep söylüyorsunuz ya, bakkal hesabı. Bakkal hesabı yapalım. Gerçekten sadece bakkal hesabı yapalım. Hani bunlara iki koyun verseniz güdemezler diyorsunuz ya, bir koyun güden çobanın bile anlayabileceği bir hesapla yapalım bunu. Çok net ortaya koyalım. Niye biliyor musunuz? Bakın bir yayın yapmışız. Sabah merak ettim. Yayının başlığını hatırlıyorum ama tarihini hatırlamıyorum. 17 Mart 2016'da burada bu yayında şöyle bir başlık kullanmışım. 90'ların ünlü ve boktan şarkısı "Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur" var ya, yayının başlığı aynen bu. "Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur." 17 Mart 2016 ve o yayında tam da bunları anlatmışız. Bunları konuşmuşuz. Demişiz ki bir dakika ya, devleti yöneten ağzından çıkan her sözün Tanrı kelamı olduğunu düşünemez ki. Eğer böyle bir şey varsa demokrasi niye var? Neden demokrasi var ortada? 17 Mart 2016, 4 yıl önce. 4 yılda bir arpa boyu yol gidememişiz. Gerekçe sadece bu. Önce ben. Neden? Oysa orada anayasada yazan hükümle birlikte deniyor ki insanlara, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet denildiğinde bizim karşımıza birkaç ayrı kavram çıkıyor. Dün geceden beri bu konuda yazılmış tezler, makaleler, Birleşmiş Milletler raporları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, UNDP'nin özellikle hazırlıkları üzerinden çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Deniyor ki orada bütün bu tanımlamalar yapılırken, yani sosyal devlet niteliği üzerine çalışılırken anlatılan şey şu: sosyal açıdan dezavantajlı grupların yükselmesi, toplumla eşit hareket etmesi için sosyal devletler önce olmak zorunda ve projeler yapmak zorundadırlar. Bunun için uluslararası bütün kuruluşlarda kaynak ayırıyorlar zaten. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF, pek çok kuruluşun fonları var. Bu açıdan çalışılıyor. Burada bir kavram çıkıyor ortaya. Dezavantajlı grup kim? Yani dezavantajın tanımı birkaç yerde, mesela UNDP'nin tanımlarında da aslında aynı yere atıfta bulunmuş. Deniyor ki ekonomistler, sosyologlar ve hukukçular ayrı tanımlıyorlar bunu. Mesela sosyologların burada tanımladığı noktadan bakacak olursak eğer, sosyal açıdan haklara erişim giriyor gündeme. Yani sadece ekonomistlerin söylediği fakirlik üzerinden bir tanım yok. Ya da hukukçuların anlattığı evrensel haklara erişim noktasında bir geri kalmışlık yok. Sosyal anlamda da geri kalan, sosyal anlamda da geri bırakılan şeylerden bahsediliyor aslında. Ve sosyal devlet tam da bunu niteliyor. Ama bunu karşılaştırdığımız zaman bizim cumhuriyet ilkelerimizle uyumlu değil ki şu anda. Son 20 senedir Türkiye Cumhuriyeti bu niteliğinden sapmış durumda. 2005 yılında bununla ilgili UNDP bir rapor yayınlamış ve bu kavramı kullanmış. Yani dezavantajlı gruplar kimlerdir? Ben size Türkiye'deki dezavantajlı grupları sayayım. Sosyal devlet ilkesinden hareketle daha çok refahı artırılan gruplara eğer bunu diyeceksek, ne engelliler, ne sokak çocukları, bunlar değil, mülteciler, bunlar yok UNDP'nin tanımında olduğu gibi. Mesela müteahhitler var Türkiye'de. Müteahhitler. Bunlar dezavantajlı grupların içinde. Ne olursa olsun devlet onların projelerini kurtarmak zorunda hissediyor kendilerini. Şimdi diyeceksiniz ki ama sen yandaşlıktan bahsettin yayın boyunca. Doğru. Zaten şu anda yandaş olmayan müteahhitin yaşama şansı yok ki. Etrafınızdaki insanlara bakın. Bu yayını izleyenler var. Bakın, sorun onlara. Yandaş olmayanın yaşama hakkı yok ki. 2. Dini açıdan hayatı bu kurallara, bu koşullara göre yaşamak, yorumlamak ve bunu insanlara kabul ettirmek isteyenler. Gruplar, cemaatler, tarikatlar. Doğrudur. Bakın İsmail Ağa ziyaretini böyle değerlendirin. Mesela daha net şekilde oturtacaksınız o zaman ortaya. Hayatınızın içinde diyeceksiniz ki evet ya, bak bunlar gerçekten dezavantajlı olmalı çünkü devlet bunları koruyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sadece bir parti ve o partiyi destekleyenler. Üstelik eski parti de değil, 19 sene önce kurulmuş bir parti, 19 yılda bütün cumhuriyet ilkelerini mümkün olduğunca çiğneyen bir parti. Ve söylenenler birbirini asla tutmuyor. Yani bundan bir 10 gün önce mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına yön verecek bir ilke, ana muhalefet lideri aşağılanarak gündeme getirilen mesela Libya'da arabulucu olma çabaları, üzerinden 5 gün geçiyor, bambaşka bir şey yapıyorlar ve bunu da anlatıyorlar. Mesela ne olursa olsun patronlar diyemeyiz. Patronların da bir bölümü. Mesela termik santral işleticileri. Aslında kendilerine defalarca 20 yıl boyunca kademeli olarak bacalarınıza filtre takın, devlet size ceza kesilecek denen ama asla bunun olmayacağını bildiği için kimseyi sallamayan insanlar. Öyle bir grup ki bunlar, sosyal açıdan dezavantajlı oldukları için devlet onlara ceza yazmak üzere santrallerinin bir kısmını kapatıyor ama aynı zamanda işsizliğe neden olacağı ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin işsizlik yumuşak karnı olduğu için bunun altından kalkamayacaklarını bildikleri için birkaç ünitesini açıkta bırakıyorlar. Başka şansları yok. Yani bu insanlar sosyal açıdan dezavantajlı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nde bambaşka şeyler oluyor mesela. Biz bunları konuşurken Antalya'da Alaraçayı üzerine yapılmak istenen hidroelektrik santralleriyle ilgili olarak Danıştay son kararını veriyor. Diyor ki hayır, buraya sen bunları yapamazsın. Ve bir doğa harikası, Antalya'nın göz bebeği olan bir doğa harikasının kurtarılması için Danıştay devreye giriyor. Ama dikkatinizi çekerim. Bu bireysel, teker teker kararlar Türkiye'nin genelini ilgilendirmiyor. Sanırım sosyal hukuk ilkesi işlemiyor burada çünkü. Yani Alaraçayı'na yakın yaşayanlar, Antalyalıların hayatı için önemli olanlar, toplumun kalanı için önemsiz addediliyor. Sanırım. Böyle olmalı ki devlet bunu sallamıyor. Birilerinin sürekli prim borçları erteleniyor. Birileri mutlaka işsizliğin çözümüne katkıda bulunacaklar denilerek, büyük istihdam politikaları uygulandı yalanı söylenerek, insanlara bir şeyler yapılıyor, önleri açılıyor, onların prim borçları affediliyor, onlara teşvikler veriliyor. Sonra işçiye deniyor ki sana da 75 liralık jest yaptım. 2005 yılında UNDP'nin bu sosyal açıdan dezavantajlı grupları tanımladığı o raporun içinde böyle bir şey yok. Mesela 75 liralık jestten bahsetmiyorlar. Valla bahsetmiş olsalar dün defalarca ben o raporu okudum. İçinde bir yerde görürdüm. Öyle bir şey yok. Burada sadece tek bir insanın ağzından çıkan cümleye bütün ülke feda ediliyor. Kendi taraftarları, yandaşları, candaşları neyse onlar önemli değil. Onlar zaten biat etmiş durumda. Ama ülkenin tamamı aynı şeye inandırılmaya çalışılıyor ki bu doğru değil. Bu kadar net, bu kadar basit. Bu doğru değil. Hayatımızı kolaylaştırmıyor bu bizim. Yani İstanbul'da Kanal İstanbul yapmak bilimsel açıdan peki tartışmayalım. Bilimi bile bu hale soktunuz çünkü. Bilim adamlarının bile yandaşı, candaşı, soytarısı var. Eyvallah. Ama bırakın bunu. Sadece paranın nasıl harcanılacağı kalemi üzerinden konuşalım. Burada bile yanlış söylediniz. Burada bile çıkıyor. O para başka türlü nasıl kullanılır? Mesela İstanbul'da hani diyorsunuz ya o beklenen büyük İstanbul depremi için güçlendirme çalışmaları. İstanbul'un yarısını yakıp yıksanız, İstanbul'un yarısını yakıp yıkıp yeniden yapsanız biz bu kadar para harcayamayız. Gerçekten demek ki var ama böyle bir paramız bizim. Çünkü devleti bugün yönetenler bu parayı harcamakta bir beis görmüyorlar. Harcanabileceğini söylüyorlar bu paranın. Oysa soru çok basit. Yayının başında sorduğum soru. Devletin mi? Yurttaşın mı? Devleti yönetenlerin öncelikleri midir? Asıl öncelikli olan. Halk mutlu olmazsa devleti yönetenler nasıl mutlu olacak? O zaman bu sorunun yanıtı çok basit. Devleti yönetenler için halkın tamamı halk değil. Yani sizin söylediğiniz yaradılanı severiz yaradandan ötürü sözü kocaman bir yalan. Büyük bir yalan hem de. Her gün tekrarladığınız, siyaseten işinize yarayacağını bildiğiniz anlarda ortaya çıkarttığınız bir silah o. Ama aynı silahı toplumun üzerine sıkmaktan da imtina etmiyorsunuz. Takır takır. Çok basit bir soru. Bırakın bilimi bir kenara. Çünkü bugün Türkiye'yi yönetenler bilime falan inanmıyor. Onların umurunda değil. Tamam biz de bırakalım bilimi. Bırakın siyaseti bir yana. Siyasi görüşlerimiz eyvallah hepimizin farklı. Koyun bir kenara. Ama biz o parayı başka türlü nasıl harcayacağımızı konuşmak zorundayız. Çünkü para hepimizin. Para bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişinin parası falan değil. Mirasla ya da çeyiz yoluyla aktarılmış da değil kendisine. Bu devletin yurttaşlarının hepimizin vergilerinden kesilen oluşan para. Hepimizin alın teri emeği var o paranın üzerinde. O zaman nasıl harcanacağına biz karar vereceğiz. Ve ben bunun için toplumu oluşturan bütün kesimlerin, sadece dezavantajlı grupların değil, toplumu oluşturan bütün kesimlerin seslerini çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Fransa'da gördünüz işte 4-5 gündür yoğun protestolar yaşanıyor. İçeriğine baktınız mı hiç merak edip? Gerçekten merak ettiniz mi? Yapılmaya çalışılan şu, emeklilik yaşını 62'ye çıkartmak ama 64 yaşından önce emekli olanlardan bir kesinti yapılması. 64. Türkiye'de emeklilik yaşı kaç arkadaşlar? 65. Ve bu olurken bu ülkede kimsenin sesi çıkmadı. Gerçekten toplumun bir kesimi protestolar yapmaya çalıştı. O unutuldu. İnsanlar bunun yerine ağlamayı tercih ettiler. Hani hep getirip aynı yere koyuyoruz ya bütün sorunlarımızı. O içimizdeki Orta Doğululuk. O abuk sabuk kadercilik. Ne olursa devletimiz yapmıştır, vardır bir bildiği. Hayır değil. İnsan için iyi olanla devlet için iyi olan aynı olmayabilir. Ama burada öncelikli olan insandır. İnsansız devlet bir işe yaramaz. Robottan oluşuyorsa eğer devlet, robotlardan oluşuyorsa, bakın Kuzey Kore liderinin öldüğü günkü o görüntüleri izleyin bir kez daha. Hep beraber aynı şeyi yapacaksak, talimatla yaşayacaksak tamam. Ama o zaman bu toplumu oluşturan dindarlar ve dine inanmayanların ortak kanısıyla insan iradesi ne hale geliyor? Biz niye yokuz ki içeride? Bizim isteklerimiz var. Ve toplumu oluşturan bütün kesimler bu konuda demokratik haklarını kullanmadığı müddetçe devleti oluşturan insanların değil, devleti yöneten ufacık bir azınlığın sözüdür önemli olan, öncelikli olan. Oysa görüyorsunuz ki Kanal İstanbul gibi hepimizin kesesinden çıkacak bir harcamada bile bu ülkenin insanlarına sorulmuyor. Onun için yüksek sesle söylemek zorundayız, istemediğimiz ile. Gerekçesini ortaya koyarak. Çünkü bunun karşılığında gelecek şey hiçbirimizin hayatını kolaylaştırmayacak. Yayının başına dönün. Bu soruyu sorun kendinize. Devleti yönetenlerin kimi yoksa bizim önceliklerimiz mi? Hangisi? Biz olmazsak devlet yönetenlerin yönetebilecekleri, çalıştırabilecekleri, sırtını sıvazlayacakları ya da tokat atabilecekleri birileri olmayacak ki. Biziz. Asıl olan biziz. Bir ülkenin yurttaşları demokrasiyle bunu önceler zaten. Demokrasiyle bunu sorar, bunu anlatmaya, anlamaya çalışır zaten. Haklarımızı koruyamadığımız, haklarımızı savunmak için sesimizi çıkartamadığımız müddetçe biz bunu yaşamaya mahkumuz. Yani biz 17 Mart 2016 tarihinde ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur bakışından 4 yıl boyunca bir arpa boyu yol gidemediysek bundan sonra da gidemeyeceğiz demektir. Eğer hakkımızı savunmazsak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gitmeyin bir yere, duyurularım var. Şimdi yeni yeni gelişmeler var bizim bu askıda biletlerle ilgili olarak. Sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanından o kadar çok sanatçı dost destek veriyor ki buna. O kadar çok şey oluyor ki. Hemen aklıma gelenlerden birkaç tanesini söyleyeyim. Bir, Haluk Hoca, Haluk Oral, Nazım'ın Yolculuğu biliyorsunuz Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde bir sergi açılmıştı ve İş Bankası'nın. Ben o sergiden size tanıtmıştım, oradan anlatmıştım ve kitabı da çıktı sergiyle ilgili olarak. Haluk Hoca ile hafta sonu konuştuk, o dedi ki ben 10 tane kitabı imzalayarak yollayacağım insanlara. Bu kadar mı? Hayır, değil. Dün gece sevgili Ali Sezai, şu anda yayında değil ama sevgili Ali Sezai bir mesaj attı. Dedi ki ben de katılmak istiyorum buna. Ben de şöyle katılacağım. Halil Sezai, Akın Eldes, Turgut Alp Bekaroğlu, Bekoğlu ve Demirhan Baylan'la birlikte caz yapıyorlar İstanbul'da, Trump Center'da. Ben de onun içine 7 Şubat'ta bir konser yapacağız. Ve 7 Şubat'taki o konsere 5 kişilik, 5 çift kişilik, yani toplam 10 kişilik askıda davetiye bırakacağım. Arkadaşları belirleyelim. Müthiş bir konser. Daha önce de yaptılar. Bir caz band oluşturmuşlar. Çok şahane bir çalışma yapıyorlar. Trump Center'da, Trump Towers. Trump Towers diye geçiyor değil mi? Evet, sevgili Ali Sezai de oradan yapacak. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şöhret Hanım bu yayını sürekli izler zaten. Şöhret Küçük Yeşil. Onun da Tarsus'ta bir kitap evi var. Sürekli biliyorsunuz imza kampanyaları yapıyor. Onunla da daha önce konuşmuştuk. Biliyorsunuz Hasan Ali Toptaş'la buradan önce konuşmuştuk o konuyla ilgili olarak. Behçet Çelik kitapları imzalamış. 2 tane kitap imzalamış. Çok da şık bir yol bulmuş. İmzalardan önce biz kitabı kimlerin kazandığını belirleyemediğimiz için, çünkü yetişemediğimiz için şöyle bir durum var ortada. Sizin adınıza isminiz olmadan imzalanmış 2 tane kitap var. Onları vereceğiz. Haluk Hoca'nın kitapları var. Onları vereceğiz. Bir yandan Ankara'da, bugün Ankara'da da başlıyor. Yarın, özür dilerim. Ankara'da Burak Sergen, Neyzen Tevfik'in hayatından esinlenerek oluşturulmuş Neyzen isimli oyunu oynuyor. Işıl Kasaboğlu'nun yönettiği bir oyun. Çok da şık bir oyun olduğundan eminim. Onunla ilgili biletlerin dağıtımını da dün, cumartesi günü bir şekilde yapmaya çalıştım ama hala elimizde var. Söyleyeyim size. İzmir için 2 tane, Aydın için 4 tane, Ankara için 4 tane bilet var daha. Ankara'daki oyun yarın. İzmir'den Burcu Usta ve Hüseyin Sadiç kazandı. Aydın'dan Ali Mirvanoğlu, Ankara'dan da Burak Gönenç. Burak Hoca aslında bir öğrencisi adına katıldı. Bu çok da şık bir şey. Burak Hoca'nın bir öğrencisi var. Tıp fakültesinde okuyor. Hani tam da burada konuşmuştuk ya. Cuma günü biraz üzüntülü kapatmıştık yayını, hatırlayacaksınız. Bir grup insan oturduğu yerden bok atmayı marifet zannediyor. Yani hakikaten oturduğu yerden sallamayı marifet zannediyor. Burada Ankara'da hem de şık bir restoranda. Hani öğrencilerden 2 öğrenci gitsin, başka bir hayat var, böyle bir yemek yesinler diye. Figen Altınok'un böyle bir çağrısı vardı, hatırlıyor musunuz? Tam da bu noktada işte devreye girdi hoca Burak Gülenç. Dedi ki benim tıp fakültesinde okuyan bir öğrencim var. Durumu iyi değil. Ama dereceyle tıp fakültesini kazanmış bir çocuk. Eğer uygun görürseniz onu yollayalım oraya kız arkadaşıyla birlikte. Seve seve çok mutlu olduk. Onlar yapacaklar ama 13 Ocak'ta Ankara Cüneyt Gökçer sahnesinde. Yarın Ankara Cüneyt Gökçer. Yarın olur mu ya, bugün. Bugün 13 Ocak, bugün Ankara Cüneyt Gökçer sahnesinde Burak Sergen'in oynadığı Neyzen oyununa 4 tane davetiyemiz var. 4 çift. 21 Ocak'ta İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde, 22 Ocak'ta da Aydın Şükran Güngör sahnesinde. Aynı şekilde toplamda 5. Buraya yazmayın. Buraya yazmak bir önem arz etmiyor. ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacaksınız. ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacaksınız. Biletler var. İzmir'dekinin 2 tanesinin talihlisi çıktı. Hayır, bu biletler sadece üniversite öğrencileri için geçerli değil. Herkes gidebilir. Hatta İstanbul'da duyurdum da hafta sonu İstanbul'da oyun atölyesinin biletlerinin çekilişini ben yaptım burada. Güvenin bana, merak etmeyin, hiç kayırmaca sıyırmaca yok. Öyle bir şey yok, emin olun yani. Onları yaptım, onların içinde hiç öyle bir şey yok valla. Hiç üniversite öğrencisi olması. Üniversite öğrencisi Ankara'da Figen Restoran'daki yemekle alakalı. Her gün iki öğrenci orada yemek yiyecek. Saat 12 ile 3 arasında hafta içi her gün açık büfeden yemek yiyecekler. Yani tavuk döner yemeyecekler. Oturduğu yerden bok atanlar var ya. Öğrencisin sen, yoksul kalmak zorundasın. Hep tavuk döner yiyeceksin, beter ol. Hayır, öyle bir şey yok. Başka bir hayat da var. Ve o hayatın bakmaları, görmeleri hiçbir sakınca da içermiyor. Tamam mı? Ben bunlarla ilgili duyuruları yapacağım. Sosyal medya üzerinden izleyin. Her sefer yayında hatırlatamıyorum çünkü. Ama sosyal medya üzerinden takip edin lütfen. O zaman da bir manası olacak. Bak mesela, herkes gidecekse bunun ne anlamı kaldı? Çok anlamı kaldı. Beyefendi, hanımefendi, kimsiniz bilmiyorum ama mesela İstanbul'da aynı şekilde İzmir'de oyunlara gidecek insanlardan iki tanesi emekli. Ve dediler ki bizim bu oyunlara erişim şansımız yok. Maaşımız karşılamıyor çünkü. Maaşımız karşılamıyor. Evet, bileti onlar kazandı. Rize'den bir öğretmen çift, KHK'lı bir öğretmen çift İstanbul'da yaşarken Rize'ye yerleşmek zorundalar. Bizim kitaba erişimimiz çok zor dediler. Haluk Hoca'nın ilk kitabı oraya gitti mesela. İlk kitabı Nazım'ın yolculuğunu önce onlar alacaklar. Anlatabiliyor muyum? Oturduğunuz yerden sallamayın lütfen, rica ediyorum. Ne olduğuna bakın, biraz düşünün, onun üzerinden konuşalım. Tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya gelip her sabah birlikte konuşmaya razı oluyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten. ünsal@ünsalunlu.com. Ya biraz ne olur çaba gösterin. Bakın, bu adres sosyal medya hesaplarının tamamında var. Burada Periskop'ta yayını izleyenler özellikle. Sizin görmeme şansınız yok çünkü Periskop'a Twitter üzerinden giriyorsunuz. Orada da var aynı adres. Lütfen görün. ünsal@ünsalunlu.com. Tamam. Öğrenciler zaten burada saklanıyorlar. Merak etmeyin. Onların hakkı her zaman bir yerde duruyor. Asla yedirmem onu kimseye. Biz hayat aynı yerden bakmayanlar, aynı ülkeyi sevdiğimiz, aynı cumhuriyete bağlı olduğumuz için her sabah burada bir araya geliyoruz. Oturup konuşuyoruz, küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi küfretmeden, hakaret etmeden ve tehdit etmeden oturup konuşuyoruz. Biz oturup konuşuyoruz. Evet, bazılarına göre konuşarak bir şey yapamıyoruz. Hayır, ama bizim kitlemiz büyüyor. Birlikte konuşmaktan korkmayan insanların kitlesi bu, büyüyen. Ve toplumun bütün dertleri birbirinden uzak durduğu için bu kadar rahat yaşanabiliyor. Birileri çok rahat at oynatabiliyorlar ortada. Ama buna ihtiyaç yok. Biz buna direnebiliriz. Nasıl yapacağız? Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl yapacağını bir anlatır mısın? Şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Değil. YouTube'da çubuğa, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Onu da tıklayın bir zahmet size. Mail adresi isteyecek. Abone olduktan sonra yanındaki zili de eğer tıklarsanız o da yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız demektir. Bu kadar mı? Hayır. ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra tekrar buraya geleceğim ben. Gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz Haftayı başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, ilk günü olduğu için de çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.